Merhabalar, Geçiş Oyunu'na hoş geldiniz. Altı çizili ile karşınızdayız. Uzun bir aradan sonra 3 kişi bir aradayız. Altı çiziliyi kaydetmek üzere. Sevgili Barış Arıkan ve Mert Akdoruk benimle beraber. Beyler hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa. Nasılsınız beyler?
Valla ben iyiyim. Sağ ol abi. Uzun bir aradan sonra birlikte olmak, tekrar futbol konuşuyor olmak gerçekten keyifli benim için. Barış sen nasılsın?
İyiyim. Sen nasılsın Mustafa?
Sağ olasın abi. Geçen hafta seninle beraberdik. Malum Trabzon'da yaşanan olayları konuşmuştuk. Ve aslında biz geçen hafta milli takım konuşmayı planlıyorduk. Özellikle Mert'le. Kadronun nasıl Avrupa Şampiyonası'na doğru şekilleneceği üzerine bir muhabbet yapmak istiyorduk. Hazırlık maçları öncesinde. Tabii ki geçen haftaki olay gündem farklı olunca birazcık daha erteledik bunu. Hem bir tane hazırlık maçı izlemiş olduk. Bu arada dün akşam Macaristan'la bir hazırlık maçı yaptı milli takım. Hem onu görmüş olduk. Hem arada bir tabii bizde kriz eksik olmaz. Bir Semih krizi yaşandı. Bunu da konuşma fırsatımız olacak. Önce bir Macaristan maçını konuşalım istiyoruz. Sonrasında bu Semih krizi nedir? Niye yaşandı? Nasıl bu hale geldi? Nasıl bir tartışma yapılmalı? Biraz bunun üzerine konuşuruz. Sonra da artık önümüz Avrupa Şampiyonası. Aslında bu maçlar Avrupa Şampiyonası'nın öncesi son bir araya gelişi milli takımın. Kadro nasıl şekillenecek? Nasıl bir oyuncu havuzumuz var? Montella'nın kafasında nasıl bir oyun, nasıl bir kadro olacak? Birazcık da onun üzerine konuşur, toparlarız diye düşünüyoruz. Diyerek bir dün akşama dönelim isterseniz. Macaristan'la bir maç oynadık. Açıkçası benim zihnimde hep şey olur. Türkiye milli takımı bir hazırlık maçı yapacaksa bu hep sıkıcı geçer. Pek pozisyon açısından zengin olmaz. Formalite icabı oynanmış bir maç olarak. Hani hep öyle vardır zihnimde algısı. Milli takımın yaptığı hazırlık maçlarında. Ama dün akşamki maç bayağı temposu yüksek. Fiziki mücadelenin yoğun olduğu, iki takım da pozisyonuna girdiği bir maç oldu. Seyir zevki fena değildi diye düşünüyorum. Yavaştan başlayalım isterseniz. Sizin için nasıl milli takımı uzun aradan sonra görmek. Mert senle başlayalım abi.
Olur abi. Yani milli takımın son birkaç hazırlık maçı özellikle oldukça bize ümit vermişti. Almanya deplasmanı malum. Daha önce resmi maçlardaki Hırvatistan maçları. Yakın dönemde Montella'nın kazanmış olduğu yüksek bir kredi var. Bu kredinin ufak bir kısmı son Semih Kılıçsoy durumuyla birlikte belki biraz törpülendi ama hala birçok kişinin Montella'dan ve milli takımdan umudu var diye düşünüyorum. Tabii biz şöyle bir yanlışa kapılmıştık. Bundan 3 sene önceydi yaklaşık. Şenol Güneş'in milli takımı Euro 2020, Euro 2021 olarak oynanmıştı. Ve çok fazla kendi jenerasyonumuzu övmekle geçirmiştik. Hatta gizli favorilerden olduğumuzu düşünüyorduk. Bunu düşünen sadece Türkler değil de aynı zamanda Batılı spor yazarları vesaire yorumcular da bu şekilde bir fikre sahipti. Fakat sudan çıkmış balığa döndük. Çok garip bir Euro 2021 geçirdik. Bunun üzerine artık hala değişik bir, iyi bir jenerasyon gibi gelen bir oyuncu grubu var. Fakat biz yoğurdu üfleyerek yemeyi öğrenmeliyiz. Birincisi onu görmüş olduk bence Macaristan maçında. Çünkü Macaristan bize böyle daha dişe diş oynayacak. Zaman zaman hücum etmemiz gereken, özellikle hatta daha çok topa sahip olmamız gereken bir takım hüviyetinde. Onların genel oyunu da bu şekilde zaten. Çok fazla topa sahip olarak oynamayı değil de daha ziyade kompakt olarak savunmada yerleşik kalmayı tercih eden bir takım. İşte birkaç tane iyi oyuncuları var. Szoboszlai gibi, Szalai gibi. Bu oyuncu larla da gol bulurlarsa skoru alıp o skorun üstüne yatmayı seven bir takım. Türkiye için zaten en zorlayıcı olan kısım bu bence. Hem Macaristan maçı böyleydi. Avusturya maçı oynanmadan biz bunu çekiyoruz. Ve Avusturya maçında ben böyle olacağını biraz düşünüyorum. Galatasaray'la ilişkilendiriyorum biraz bunu. Bu sene Galatasaray'ın da hep iyi oynadığı maçlar, işte Bayern maçları, Manchester United maçları. Topa daha çok sahip olmak isteyen takımlara karşı daha etkili bir Galatasaray vardı. Aynı şekilde milli takımın da ben bu hüviyette olduğunu düşünüyorum ki burada referans aldığım maç da açıkçası Hırvatistan maçı. Dolayısıyla Euro 2024'teki rakiplerimizin de bir nebze daha güçlü olması beni biraz umutlandırıyor bu bağlamda. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi İsmail ve Salih ile muhtemel 11 olarak düşündüğümde orta sahada yapılacak olan inanılmaz bir mücadele gücü. Türkiye'nin. Ben buna güveniyorum açıkçası. Ve aynı zamanda da alan bulduğunda ileride değerlendirebilecek çok yetenekli ve genç oyunculara sahip. Ben bunda Kenan Yıldız'ı da bir numaraya koyuyorum bu arada. Dolayısıyla daha kompakt oynayan, iyi bekleyen bir milli takım bekliyorum. Fakat skoru verdiğimizde de bunu çevirme konusunda biraz zorlanacağımız bir milli takım bekliyorum. Dolayısıyla mümkün olduğunca maçları berabere ya da önde götürüp bu şekilde direnç koymamız gerektiğini düşünüyorum. Dün tabii şanssız bir golle geriye düştük. Ben kötü bir sınav verdiğimizi düşünmüyorum. Beğendim milli takım genel bağlamda. Ama dediğim gibi bu kor alma ve hücum etme zorluğu diyeyim bizim en büyük sınavımız olacaktır. Bu konuda da net böyle çok iyi bir çok formda bir santrforumuzun olmaması, özellikle fiziksel bağlamda iyi böyle hani Serdar Dursun milli takımı alınsın diye demiyorum ama oyuncu tiplemesi bağlamında böyle bir Serdar Dursun gibi birine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani ön tarafta santrfor sıkıntımız var. Bunları aşarsak daha güzel bir milli takım izleyebileceğimizi düşünüyorum.
Şey konusunda haklısın. Birazcık daha topu ayağında hücum etmeye çalışan takımlara karşı daha avantajlı olduğumuz konusunda. Ama dün özellikle ikinci yarı böyle 70'ten sonra Arda da oyuna girdikten sonra oyunu rakibin üzerine yıkıp orada pozisyon bulma açısından da aslında iyi bir sınav verdik diye düşünüyorum. Sadece o pozisyonları bitirmede zorlandı takım. Hani belki senin dediğin gibi net formda bir santrfor eksikliği de bunun bir nedeni olabilir. Ama bir taraftan da tabii ki işte ilk yarı ya da ikinci yarının ortasına kadar olan kısımdaki oyundan ziyade oyunu kor ararken oyunu rakip sahaya yıkıp orada oynayabilme becerisi konusunda da bence iyi bir sınav verdik diye düşünüyorum. Barış, sana da şeyi sorarak bir geçiş yapayım. Daha çok bu maç özelinde takımlarında çok fazla süre bulamayan oyuncuları tercih etti gibi. Bir Hakan ve İsmail'i çıkarırsak genelde öyle bir kadro. Uzun bir sakatlıktan çıkan Enes vardı. İşte Orkun bir kadro dışı kalma durumu var. Muhtemelen sezonun geri kalanında oynayamayacak eğer bir gelişme olmazsa. Sanki bu kadroyu İsmail ve Hakan'ın etrafında bakalım kim ne durumda, bu takıma ne verebilecek onu bir görelim şeklinde dizayn etmiş gibiydi. Sen nasıl gördün? Nasıl bir beklenti içerisindesin diye bir de sana sorayım.
Şunu da ekleyeyim. Ozan Kabak da yani kulübünde düzenli
Ha,
olarak oynuyor.
evet, bir de evet Ozan
Kenan
Kabak.
Yıldız da
Ama
orada.
şöyle düşün,
Kenan
şöyle
Yılmaz da.
aslında değiştireyim söylediğimi, kusura bakma. En azından Ozan ilk bu takımda düşünülecek isimlerden biri değil belki de stoper rotasyonunda. Hakan ve İsmail en azından belki de ilk yazılacak isimlerden biri bu takıma. Geri kalanını biraz ona göre şekillendirecek gibi geldi.
Normal oyuncuları görmek istemiştir. Enes uzun bir sakatlıktan çıktı ve transfer yaptı. Onu görmek istemiştir. Yunus düzenli oynayamıyor Leicester'da ama kendisini çok beğendiği, iyi tanıdığı bir oyuncu. Onu görmek istemiştir. Onlara da bir şans vermiştir. Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek ikilisi de takımın zaten sabit iki oyuncusu olacak muhtemelen. Takımın direncini sağlayan, takımın iskeletinin kritik parçaları olacak. Stoper'de sakatlık sorunu vardı. İşte Abdülkerim yeni çıktı. Çağlar sakat zaten. Muhtemelen bu ikisi oynayacaktır. Hoca da farklı iki oyuncuyu görmek istedi. Yani ben Samet Akaydın hiç beğenmiyorum ama hoca tutuyor ve açıkçası faydalanıyor da iyi elemelerin sonunda faydalandı. Onu da Panathinaikos'ta çok fazla forma şansı bulamıyor ama görmek istemiştir muhtemelen. Ve yani Rıdvan Yılmaz'ın da milli takımın sol beki olması gerekiyor bence. Ama bir türlü forma şansı bulamıyordu. Dün oynadı. Dün de sakatlanıp çıktı maalesef. Tabii Ferdi'nin varlığı bizim elimizi rahatlatıyor biraz. Sağ bekte de sol bekte de yakın verimle oynayabiliyor. Yani bence mantıklı bir hareket Montella'nın yaptığı. Takımın durumunu görmek için onun kafasında muhtemelen ideal bir 11, en azından 8-9 kişi bellidir. Üstüne bir de burada çeşitlendirmeye çalışıyor ciddi rakiplere karşı. Macaristan iyi bir takım. O açıdan ben hocanın yaptığını doğru buluyorum. Geniş bir kadromuz var. Genç de oyuncular var yetenekli. Özellikle Almanya'dan yetişmiş olan. Ben ümitliyim. 3 sene öncekine göre kadromuzun çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 sene önceki kadroda saha dışında da kendini göstermeyi seven Merih gibi birkaç oyuncu vardı ve takım Avrupa Şampiyonası öncesi fazla yükselmişti ve bu oyuncular fazla saha dışına çıkmıştı. İtalya maçıyla çok sert bir darbe yedi takım. Sonra da kendine gelemedi zaten.
Sanki şimdi medyada da biraz bu şeyin demin Mert'in bahsettiği gibi biraz hani sakin kalmalı, kadroya biraz daha yapıcı bakmak lazım demişti. Hani o anlama gelecek bir cümle kurmuştu. Sanki biraz daha herkes temkinli bu sefer. Yine potansiyeli yüksek bir kadro var elimizde. O bir önceki turnuvadan birazcık daha olgunlaşmış isimler de yine yer alacak. Ama sanki herkes birazcık daha öğrenmiş, bir ders çıkarmış gibi daha temkinli gidiyor gibi geliyor bana, bilmiyorum. Sizde de
Bence
aynı mı?
biraz daha farklı. İnsanların bence milli takımla olan bağı çok azaldı. Asıl sebep o. Yani
Hani kuvvetlendirmiştik ya, yine mi?
ya şöyle, artık insanlar kulüp takımıyla gündemi daha çok meşgul ediyor ve çok boş bir gündem var orada. Yani milli maç arası ben önemli iyi tabii ki, Avrupa Şampiyonası'nda yine bir ilgi olur ama öyle 2008 gibi falan olacağını zannetmiyorum. Onun da etkisi var yani birazcık. Milli takım haberleri, medya tabiriyle söyleyeyim, daha az reyting getiriyor kulüp takımlarından. Ondan
Evet.
dolayı bence bu kadar gündem olmuyor. Giderek azalıyor ki takım iyi de durumda şu an. Heyecan verici bir takım var ama öyle açıkçası.
Ya şöyle bağlayalım o zaman bir sonraki konumuza. Muhtemelen basın da yaşanan Semih kriziyle birlikte avuçlarını ovalamıştır. İşte geldi bize malzeme diye. Çünkü evet, senin dediğin gibi daha ilgi çeken kısmı ligde takımların içinde bulunduğu o kısır çekişmeler. Onun üzerine haberler yapmak belki de. Ama milli takımda Semih'in kadroya dahil edilmesi, kadroya çağrılması, daha sonra maça bir gün, 2 gün kala Ümit milli takıma gönderildi şeklinde çıktı haber. Sonra farklı şekilde aksettirildi ama sonuç olarak Ümit milli takıma gitti Semih ve Ahmetcan ve dün orada oynadılar. Tabii burada Semih'in ilk önce Ümit milli takıma gönderildiği haberi bir tepki çekti. Nasıl ya, bu adamı niye gönderdiniz diye. Sonra Semih'in hem kamp sırasında Feyyaz Uçar'la olan görüşmesi, sonra Feyyaz Uçar'ın hem onu açıklayıp hem de üstüne onun gönderiliş, Ümit milli takıma gönderiliş şekliyle ilgili yaptığı açıklamalar gündeme düştü. Sonra bütün herhalde Beşiktaş yönetim kurulundaki herkes sırayla açıklama yaptı. O da nasıl oldu bilmiyorum. Herkesi birisi telefonla arayıp tek tek açıklama mı aldı? Ne oldu onu da anlamış değilim ama öyle bir durum vardı. Tabii Beşiktaş taraftarı, yani bu sezon umutla tek tunabildikleri şey Semih. Çünkü takım malum durumda. Onun üzerinden bir tartışma başlattı tabii ki. Kendilerince Beşiktaş taraftarında haklı olduğu yerler var. Ama sonuç olarak yine bir Avrupa Şampiyonası öncesi, önemli bir turnuva öncesi kucağımıza bir kriz düştü. Burada Montella'nın öne atıldığı, Montella'nın çok yanlış yaptığı ya da Montella'nın büyük eleştiri yağmuruna tutulmasıyla ilgili bir durum var bir tarafta, ki bence saçma olan kısmı bu. Bir taraftan işte milli takım yöneticileri ve federasyonla ilgili bir yoğun eleştiri ve yine federasyonu işte istifaya davet eden bir kısım var. Bir taraftan da Semih tarafı var. Birazcık da burayı konuşalım. Bu iş başından bence en sonuna kadar tamamen saçma bir şekilde idare edildi yine. Her zaman olduğu gibi ve bir skandal haline dönüştü gibi görünüyor. Barış, bu sefer senle başlayalım abi. Sen ne diyorsun bakalım bu konu hakkında?
Ben bu konuda Beşiktaşlılardan farklı düşünüyorum. Milli takımı takip ediyoruz yıllardır. Ben her milli takım kampı başladığında şu haberi duyarım. Şu oyuncular Ümit milli takıma gönderildi. Burada genelde milli takımın önemli maçı varsa gönderilir ya da işte oyuncular forma şansı bulamayacaksa. Buradaki amaç da şudur. Yani direkt Ümit milli takıma çağırmayıp A milli takıma çağrılmasındaki amaç da şudur. Yani A milli takım havuzunda olduğunu ama şu an Ümit milli takımda süre almasının daha iyi olduğunu göstermek için oyuncuya bir toplantı yapılır. Belki bir tane antrenmana çıkarılır ve gönderilir. Bu hep böyledir yani. Bunda bir gariplik yok. Montella da Semih'le ya da Ahmetcan Kaplan'la sorun yaşayacak biri değil. Zaten çok da büyük, önemli bir futbolcuydu. Çok da değerli bir teknik direktör. Bu egoları yapacak ya da Semih'le ne derdi olacak Montella'nın?
Zaten benim de girişte söylediğim o, burada Montella'nın bir rolünün olduğunu çok fazla düşünmüyorum ben de. Yani buradaki
Peki.
eleştirilerin ona gidişi saçma.
Ama şöyle, en azından şu oluyor o zaman. Milli takım kadrosuna Montella layık görüyor ama başka kişiler Ümit milli takıma gönderiyor Montella'ya sormadan. Yani Montella o durumda da şey yapmış oluyor.
Yok bak, işte bunu, işte bak, buradaki bence sıkıntı bu zaten. Bu olayı böyle ele alış şeklimiz bence sıkıntı. Şimdi burada evet bir sorun var. Semih'in yaşadığı bir sorun olduğunu ben de düşünüyorum. Ama bu sorunun birincil kaynağı Montella değil. İkincisi, Montella karar vermiyor buna, başkaları karar veriyor kısmı da bence saçma. Buradaki en büyük saçmalık senin dediğin gibi düşünülmüş olabilir. Semih bu oyuncu havuzunun içinde gösterdiği performans onurlandırılmak için kadroya dahil edilmiş, çağrılmış olabilir. Zaten Montella da dedi biz geniş bir kadro çağırdık. Bir kısmını zaten hani şu an için düşünmüyorduk diye bir açıklama yaptı. Aşağı yukarı bu anlama gelen bir açıklama yaptı. Buraya çağırdık ama evet, yani aslında biz şu süreç için düşünmüyoruz ki ben anladığım kadarıyla yaz için de düşünmüyor. Çünkü yaz için düşünüyor olsaydı muhtemelen bu süreci milli takımla birlikte geçirmesini düşünebilirdi. Buradaki sorun bence bu planın Semih'le yeterince açık ve iyi bir şekilde ve Ahmetcan'la da aynı şekilde paylaşılmaması. Yani
Ahmet Ahmetcan
hiç.
zaten Ahmetcan kaynadı araya zaten. Herkes seni konuşuyor. Sanki
Tabii
Ahmetcan'a
ki,
farklı bir
aynen.
şey.
Yani buradaki bu sürecin bir iletişim problemiyle artık milli takım yöneticileriyle mi bu iş bu hale geldi, yoksa Montella ve teknik ekiple mi geldi? Bunu tabii ki bilemiyoruz. Ancak buradaki bu iletişim probleminden kaynaklanan bence bir sorun dışarıya da yine her zaman olduğu gibi federasyon ve milli takımın iyi bir iletişimi olmadığı için saçma bir şekilde yansıdı. Muhtemelen Semih de bu konu kendisine milli takıma kampa girdiği andan itibaren iyi bir şekilde anlatılmamış ki Semih orada geçirdiği süreyi çok kötü yaşamış. İşte şey bile bence büyük saçmalık yani bu çocuğu çağırdın kampa hani antrenmanlara dahil etmemek, toplu yapılan antrenmanlara dahil etmemek falan. Bunlar bence büyük saçmalık. Tamam Semih'i yaz için düşünmüyor işte Avrupa Şampiyonası için düşünmüyor olunabilir ama kampa dahil edilmiş bir çocuğu en azından orada geçireceği 3 gün takımla birlikte antrenmanlara dahil edilebilir. Dahil edilmeyecekse de bunun çok iyi açıklanmış olması gerekiyor ki çocuk Feyyaz Uçar'ı aradığında, bu arada çocuk diye bahsediyorum, teknik olarak Ahmetcan da, o da çocuk şu anda hala daha.
Küçük
Bu
olarak çocuk
buralarda
hani.
saçmalık var. Sen devam et istersen, ben diğer kısmı ile ilgili diyeceğim birkaç bir şey daha var, onu da söyleyeceğim. Bilmiyorum bu arada yanlış
Şöyle.
şey mi söylüyorum bence.
Yani farklı şeyler düşündüğümüz şeyler var. Ben bunu mesela Montella'nın öncelikle niye düşünmediğini anlayabiliyorum. Yani Montella çok büyük bir santrfordu. Yani santrfordan da iyi anlıyordur muhtemelen. Orada Semih Kılıçsoy mesela Beşiktaş'ta ligde iyi performanslar sergiledi. Ama şimdi Euro 2024'e giderken uluslararası hiçbir maçı yok Semih'in Beşiktaş'ta doğru. Euro 2024 seviyesine yakın en yakın oynadığı maç Galatasaray maçıydı. Bayağı kötüydü. Şimdi Fenerbahçe maçı olacak. Şimdi 3 gün sonra da İtalya ile bir U21 takımının önemli bir eleme maçı var. Muhtemelen ilk takım hocası da Semih'i istemiştir. Hoca da orada oynamasının da iyi olacağını kendi kariyeri içinde. Çünkü İtalya'nın U21 takımı da çok iyi bir takım. Yani bizim ligimizdeki çoğu takımdan iyidir muhtemelen ve deplasmanda. Orada da görmek isteyebilir. Ve şimdi Euro 2024'te de hocanın forvet rotasyonunda faydalanacağı daha tecrübeli oyuncular da var. Şimdi mesela Enes geldi. Enes sakatlığını da atlattığı zaman çok önemli bir santrfor. Onun dışında da Semih Kılıçsoy'a benzer profilde işte mesela Barış Alper var. Barış Alper Şampiyonlar Ligi düzeyinde dahil bir sürü maça çıktı ve kendini ispat etti. Santrfor da oynayabiliyor. Orada Semih'i düşünmemesi çok garip değil. Ben şunu eleştireceğim. Yani tabii ki bir daha iyi belki iletişim yapılırdı. Çocuğa daha iyi söylenir. Ne söylendiğini de bilmiyoruz. Şimdi
İşte.
Montella dedi çok değerli bir oyuncu. Biz ondan faydalanmak istiyoruz dedi basın toplantısında. Böyle kendisiyle ne konuştu bilmiyorum. Ahmet Can'la da ne konuştu bilmiyorum. Ben buradan Beşiktaş yönetimini çok eleştirmek istiyorum. Çünkü bu insanlar şimdi Feyyaz Uçar babası yaşında Semih Kudüs'ü ve çok muhtemelen saygı duyduğu bir Beşiktaş efsane. Ya bu olayı bu kadar köpürtüp her bir yöneticisi çıkıp açıklama yapacağına ki Feyyaz bir eski bir milli futbolcu Feyyaz Uçar. Yani bunlar oğlum sen işine bak ilk milli takımda oyna. Devam et sen çok büyük futbolcu olacaksın. Göster kendini A milli takımda da oynayacaksın deyip onun psikolojisini düzeltip cesaretlendireceklerine kanal kanal gezip açıklamalar yapıp Semih'i de milli takım milli takımda da A milli takımda da ve onun yöneticileriyle de karşı karşıya getiriyorlar. Çünkü kendilerinin federasyonda sorunu var. Semih üstünden bunu da köpürtüyorlar. Ben bunu da çok yanlış buluyorum. Yani çünkü Beşiktaş'ın şu an en büyük değeri Semih Kılıçsoy. Ne paraya satacağını da bilmiyoruz. Böyle devam eder umarım. Avrupa'ya da transfer yapar. Beşiktaş'a da para kazandırır. Milli takımda da oynar. Değerli bir oyuncu. Ama bu oyuncuların da hep bunu Aykut Kocaman'ın lafı yani 35 yaşında da olsa 20 yaşında da olsa futbolcuların hepsi top oynayan çocuklar. Hiçbiri böyle saha içinde büyük gözükse de bu oyundan zevk alan çocuklar aslında. Öyle görmek lazım. Bunları da iyi yönetmek lazım. Beşiktaş'ın bu
Ben
süreci çok iyi düşünüyorum. Bizim milli takım tarafı da bir daha iyi bir açıklama yapılır tabii ki. Onlar da yani çocuk dediğim yani Semih Kılıçsoy, Ahmet Can da aynı şekilde. Bundan dolayı Ümit Milli Takım'a gönderilmekten dolayı bir rahatsızlıkları varsa, bunu iyi bir şekilde anlatamadıysa milli takımdakiler, onların da bir hatası vardır ama Ümit
yok
Milli
canım,
Takım,
ben
A Milli
Semih'in
Takım
Ümit Milli Takım'a
çok fazla.
gitmekle ilgili bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum zaten. Oradaki sorun o sürecin içeriden çok yanlış bir şekilde idare edilmiş olması, yanlış bir şekilde işletilmiş olması. Ya aynı şekilde Montella'nın da, yani bu Montella'nın bu senin bahsettiğin süreç işte biz alalım Ümit Milli Takım'da oynasın, daha fazla süre alsın. Bunların zaten Ümit Milli Takım hocasıyla birlikte planlanıp zaten bu kampa gidilmiştir. Ya bunun önceden planlanmadan bu şekilde sürecin işlemiş olması mümkün mü Montella'dan haber? Tabii ki böyle gitmiştir. Ben bunları da zaten en başta da anlatırken o bu şekilde düşündüğümü söyledim. Sadece sadece orada muhtemelen Semih'e bu iyi bir şekilde aktarılmamış bu süreç ya da belki de Semih orada hiçbir antrenmana dahil edilmeyişini çok farklı algıladı, çok farklı yaşadı o durumu. Bilmiyoruz Ahmetcan nasıl yaşadı. Ahmetcan da belki bunu bu kadar dert etmiştir. Emin değilim yani bundan da ama bu süreç oradan bu şekilde aktarılmış olması, birinci ağızdan Feyyaz Uçar'dan Semih'in ağzından aktarmış olması, onun orada o süreci kötü yaşadığı ve o sürecin orada kötü idare edilmiş olmasını sadece şey yapıyor. Yoksa Montella işte çağırdı, antrenmanlara dahil etmeden mobbing yapıp geri gönderdi falan böyle şeyler ben de zaten düşünmüyorum. Düşündüğüm şey bu sürecin ya teknik kadro tarafından ya da milli takım idareciliği tarafından baştan Semih'e ya aktarılışta ya o süreci geçirdikleri o süre boyunca yanlış bir şekilde götürdükleri.
Şimdi bu konuda biraz ben de konuşayım. Bayağı sessiz kaldım. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz idare etmek üzerine, tırnak içinde idare etmek üzerine bir sistem inşa edilmeye çalışılıyor. Bu hakem olayında da bu şekilde oluyor. Çok net biliyoruz ki, görüyoruz ki daha doğrusu biliyoruz demeyeyim ama yani böyle işte bir takım 1-0 öndeyse, 2-0 öndeyse mağlup olan takımın lehine ortada olan kararlar daha net, daha korkusuzca çalınabiliyor. İşte büyük derbilerde stresi fazla olan derbilerde aman Ali tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey anlayışıyla yönetecek hakemler seçiliyor ve kararlar buna göre veriliyor. Burada da benim düşüncem Semih Kılıçsoy olayında da muhtemelen yine akıl yürütüyorum. Semih Kılıçsoy'u hoca aslında dahil etmek istemedi. İkna olmadı benim anladığım kadarıyla performansına.
Bu da olabilir.
Ama Beşiktaş kamuoyu ve aynı zamanda genel Türkiye kamuoyunun da şöyle tahmin ettiler diye düşünüyorum. Ya biz bu adamı almazsak bayağı bir olay kopacak. Biz bu adamı alalım, daha sonra Ümit Milli Takım'a yollarız gibi bir düşünceyle A Milli Takım'a seçmiş olabilirler diye sadece bir fikir yürütüyorum. Fakat bu bence birincisi zaten bu tarzda eğer böyle bir şey olduysa bu tarz bir kere komple yanlış. Bir oyuncuyu beğeniyorsan alırsın, beğenmiyorsan almazsın. Ne çıkar da bunu düzgün bir şekilde ifade edersin. Ben soran olursa ifade vermek zorunda da değil hocam. Niye Semih Kılıçsoy'u almadım diye basın toplantısı düzenlemek zorunda değil ya da Arda Güler'i ya da herhangi bir bu Abdülkerim Bardak diye. Bunu bu şekilde izah etmek zorunda değil ama soru geldiğinde de ben beğenmiyorum. Yeteri kadar ikna olmadım performansına. Onun gibi oynayabilecek oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum. O da çok değerli. Hani Eyyam da yaparsın yine bu şekilde yumuşatırsın da topu. Biz tabii ki Semih'i çok beğeniyoruz ama biraz daha işte tecrübelenmesi ihtiyaç var vesaire tarzında bir açıklamayla neden A Milli Takım'ı almadığını anlatır. Velev ki aldın. Şimdi Barış'a katılmadığım noktaya geliyorum. Şu an önümüzde Euro 2024 için sadece 3 tane hazırlık maçı var. Birincisi geçti Macaristan maçı. Kaldı 2 tane. En önemli hazırlık maçı süreci bu. Yani bu şu anki bulunduğumuz konu bildiğin sezon öncesi kulüplerin kamp yaptığı dönem aslında. Hani hep çok önemsediğimiz kamplara yetişsin transferler diye bas bas bağırdığımız dönem aslında bu dönem. Ve eğer sen Semih Kılıçsoy'u Euro 2024'te düşünüyorsan şu anda bu kampa en çok ihtiyacı olan birkaç adamdan birisi Semih Kılıçsoy. Çünkü kendisi ilk defa milli olacak. Bu ortamı görmesi lazım. Oradaki insanlarla kaynaşması lazım. Takım oyununa adapte olması lazım. Aklınıza gelebilecek her türlü şeyde en çok adaptasyona ihtiyacı olan adamlar Ahmet Can Kaplan ve Semih Kılıçsoy. Barış'ın dediği şu dönemde mantıklı olabilirdi. Yani ortada hiçbir Euro, Dünya Kupası bilmem ne gibi bir organizasyon yoktur. Uluslar Ligi gibi ya da hazırlık maçları gibi bir dönemdedir. Tekli sayılardadır seneler. İşte 2021'dir, 23'tür, 25'tir. Sen o zaman Semih Kılıçsoy'u alıp U21'e gönderirsin. Bunda sakınca yok. Ama sen şu an karar verme aşamasındasın ve buraya seçtiğin oyuncu havuzunun %95'inin sakatlıkları bir kenara koyuyorum. Euro 2024'de giden oyuncular olması gerekir zaten. Çünkü 3 aydan az bir süre kaldı ve bizim artık oyuncu seçmek gibi derdimizin olmaması gerekir. Bizim artık rakiplere göre taktik analiz yaptığımız ve oyuncuların son durumlarını görmek gibi bir şeyimizin olması gerekir. Artık oyuncu denemiyor olmamız gerekir. Sadece maçtaki durumuna bakmamız gerekir. Yani oyuncuların genel çerçevede değerlendirmememiz gerekir. Semih Kılıçsoy'un 2024'te dediğim gibi düşünmüyorsan burada işi ne? Niye aldın? Düşünüyorsan da niye gönderdin? Çünkü en önemli kamp burası. Aynı zamanda şunu yapabilirdi. yine iyi bir iletişim kurmak istiyorsa hadi aldı, hadi gönderecek diyelim. Macaristan maçının son 5-10 dakikasında oyuncuyu sokup o süreçte yorulmayacağını da biliyoruz. Zaten İtalya U21 maçı da 4 gün sonraymış Macaristan maçından. Sen o süreçte oyuncuyu 5-10 dakika A milli takımda ilk kez milli yaparsın. Daha sonrasında oyuncu biner uçağa İtalya'ya gider. Orada U21'de paşalar gibi maçını oynar. 4 gün var zaten. 5 dakikada da hiçbir oyuncu yorulmaz.
Onu muhtemelen Ümit milli takım hocası istemiştir. Yani o hazırlık maçını oynatıp taktiği deneyip İtalya maçında da oynatmak istedim.
Bir de ya
Ben...
o zaman en baştan alsın. En baştan alsın.
Abi bir
O
de
zaman
anlamadığım şöyle de bir konu var. Bu kadar önemli ne var ya Ümit Milli'de? Yani bu maç niye önemli?
yani
Önemli bir önemi de yok.
eleme
Yani
maçı.
İtalya ile oynama dışında İtalya hani ismen İtalya ile oynama dışında bir önemi yok o maç. Yani o maçı
Alt yaş
yenince
kategorilerinin hiçbir önemi yok ki.
hayır o maçı
Hiçbir
yenince bir
önemi yok.
turnuvaya da gitmiyor takım. Yani öyle bir o gruptan çıkma şeyi de yok yani takımın. Hani öyle bir iddia da yok. Ben bir de o hani konuşuluyor ya çok önemli bir maç oynayacak Ümit Milli takım diye. Öyle bir şey de yok. Ben onu da anlayamadım.
Ya sıralamada önemli o eleme maçları Avrupa U21 şampiyonası için. Ha, kendi içinde önemli olabilir ama yani 6 yaş kategorileri her zaman oyuncuların kendini gösterme yeridir en temelde. Yani U17, U20 turnuvaları da ne bu şekilde yapılır. Yani o şey nasıl Kolombiya U20, U17 nasıl başarılıymıştan ziyade hangi oyuncularda gelecek var üzerine bir mantaliteyle kurgulanır onlar. Yani bizim U17 başarılı U17 2000 doğumlular şu anda birçoğu bir yerde görüyoruz bunu. Yani ama mükemmel bir U17 takımımız vardı. Yani bu çok çok önemli. Alt yaş kategorileri hiç önemli değil hatta. U19 maçları oynanıyor işte şeylerde Süper Lig takımları. Yani kim şey yapıyor ki kim bunu ciddiye alıyor? Şampiyon olunca ne oluyor? Para ödülü mü var? Hiçbir şey yok. Dolayısıyla U21'i de bu kadar önemsemeye gerek yok. Bunu bir kılıf olarak uydurmaya da gerek yok. Sürekli bir dansözlük durumuyla yani aman o da üzülmesin. Aman şu da kırılmasın. Aman bu da böyle demesin. Aman siyasete de mahcup olmayalım. Ama Galatasaray da kızabilir. Ama Fener'i de üzmeyelim. Beşiktaş'ı da pışpışlayalım dersen sen bir işini böyle yaparsan hiçbir yeri tatmin edemezsin zaten. Sen prensiplerinle hareket edeceksin. Semih Kılıç Soy'u beğenmiyorsan A milli takımı almayacaksın. Ben beğenmiyorum diyeceksin. Bunun bir sonucu varsa da ki Türk futbolunda herkes sadece takımını ön plana çıkarmaya çalışıyor. İşte dün de gördük. Sosyal medyaya giren herkes görmüştür. Yenildik diye sadece 1-0 yenildik diye bütün Beşiktaşlılar Semih'i almazsan böyle olur. İşte Fenerbahçeliler bu TFF ile bu kadar olur. İşte Abdülkerim Bardakçı Kunt zamanında alınmadığında Abdülkerim'i sen bu kadar Abdülkerim almıyorsun iyi oluyor beter olun. Yani herkes kendi takımı üzerinden milli takıma, ülkeye, ülke futboluna bir ayar vermek. Dolayısıyla bu şekilde hiçbir yere varamayız. Barış'a katıldığım noktada bunun aşırı bir şekilde olay yapılmasının gerekli olmadı. Yani ortada bir yanlış var. Beşiktaş'ın bu konudaki hassasiyetini çok iyi anlıyorum. Çünkü elindeki en büyük aset Semih Kılıçsoy. Hem yetenek anlamında oynatılacak anlamda hem de satılırsa para kazanılma anlamında. Ve Euro 2024'te eğer süre bulursa Semih Kılıçsoy kendini gösterir verilme anlamında çok çok iyi bir vitrin. Dolayısıyla bir anda onun 10 milyon euro değerini 20 milyon euro yapabilecek bir ortam var. Dolayısıyla Beşiktaş'ı çok çok iyi anlıyorum. Bir Galatasaraylı olarak hak da veriyorum. Fakat bu kadar insanların hani milli takıma düşman olalım, işte bir düşman belleyelim, hemen saldıralım kafasını da çok anlamıyorum. Bunun şeyini anlamak lazım. Kimin bu yanlışı yaptığını anlamak lazım. O
Evet.
yanlışı da maalesef zorlanıyoruz anlamakta.
Ya işte burada senin dediğine geliyor. Herkesin aslında futbol federasyonuyla bir derdi olduğu için her fırsatta bu o kadar büyütülerek ve köpürtülerek yaşanıyor ki bu olaylar buralara geliniyor. Yani futbol federasyonu atıyorum Beşiktaş düşmanı. Futbol federasyonu Fenerbahçe düşmanına dönüyor. Futbol federasyonu Galatasaray düşmanına dönüyor. Bu şimdi milli takımla ilgili bir konu olduğu için de futbol federasyonu ya da milli takım Beşiktaş konusunda bir ayrımcılık yapıyor negatif anlamda. Bu sefer bu köpürtülüyor. Burada iş evet dönüp dolaşıyor yine federasyona karşı herkesin bir sorunu oluşuna geliyor ve her olayda bu farklı bir şekilde yaşanarak tekrar ısıtılıp önümüze geliyor. Şimdi burada evet federasyonun da büyük suçu var. Şu yönden suçu var. Aslında ben başta Montella'nın bu kadar Montella eleştirebiliriz. Eleştireceğimiz konu senin aslında birazcık daha üstünde durduğun noktalar. Ben de seni de orada aynı yerdeyim. Biz bunu kendi aramızda konuşurken de zaten söylemiştim senin bu söylediklerine katılıyorum diye. 2024'te düşünüyor musun? Düşünmen mantıklı. Düşünmüyor musun? Ya da o seviye için şu an yetersiz mi görüyorsun? Beklet. Düşünüyorsan al. Düşünüyorsan dahil et. Oryantasyonunu yap. Belki 5 dakika 10 dakika oyuna sok. Neyse artık. Düşünmüyorsan eleştiririm. Çok yönlü bir oyuncu. Belki işine yarar. Evet Barış Alper var. Evet belki Kenan var. O da onlar da çok yönlü oyuncular. Bir sakatlıkta belki uzun. Çünkü uzun vadeli bir turnuva olacak. Tek maç iki maç değil. İşine yarar mı yaramaz mı? Bunları düşünebiliriz. Bunlar üzerine kafa yorabiliriz. Bunlar üzerinden belki olumlu ya da olumsuz eleştirebiliriz. Montella kısmı bence bu kadar tamamen. Ama federasyon kısmına gelince orada federasyonun bu zamana kadar aslında üstüne yüklendiği şöyle bir şey var. Kirli bir yer var. Milli takım kadrolarının şekillenmesinde menajerlerin büyük rolleri oluyor. Üzerinde çok tartışma bu zamana kadar yapıldı. Aslında tekrar konu buraya geldi birazcık da. Sadece işte takımların birbirleriyle olan o kısır çekişmeleri bunu birazcık maskeliyor tartışmalar. Federasyonun burada şeffaf olması lazım ya da bu konu üzerine gerçekten varsa menajerlerle böyle ilişkileri olan yöneticiler, milli takım yöneticisi bu konuda kirli bir geçmişi var mı yok mu, böyle bağlantıları var mı yok mu, bunlar araştırılır. Bunlar üzerine belki tartışılır ve böyle bir yönetici varsa, yöneticilerin böyle güçleri varsa, menajerlerin yöneticiler üzerinde böyle güçleri varsa bunlar ortaya çıkartılır ve bunlar milli takımdan uzaklaştırılır. Yoksa da ya varsa da yokmuş gibi davranılmaz ya da bu bir şekilde açıklığa çıkartılıp aydınlatabilir. Burada herkes birazcık da Hamit Altıntop üzerinden, onun da Galatasaray geçmişi olduğundan dolayı birazcık da hani Galatasaray camiası da bu sefer Hamit Altıntop'u sahiplenmeye çalışıyor. Orada da bir böyle bir kutuplaşma falan oluyor ama yani Hamit Altıntop'u Galatasaray camiasının savunmasına ihtiyacı yok. Yani dünyanın en büyük iki kulübünden bir tane, ikisinde de oynamış. Kariyeri belli. Bir futbol adamı eğer böyle bir gücü varsa ya da yoksa bunun bir şekilde Hamit Altıntop da kendini açıklayıp anlatabilir. Açık bir şekilde. Nasıl biz Samet Aydın'ın
Hamit Altıntop'un Galatasaray'la özdeşleşecek ya da Beşiktaş'a, Fener'e düşman olacak bir kariyeri yok. Yapısı da yok yani.
Ha işte onu diyorum yani. Bu işte sırf tartışmalar.
Beşiktaşların o paranoyasını da anlamıyorum. Yani Hamit Altıntop niye Beşiktaş'a düşman olsun ki?
Ben zaten bak öyle bir şey var demiyorum. Çünkü orada milli takımdan birinci sorumlu yönetici bu olduğu için oklar direkt ona döndüğü için diyorum. Böyle bir şey zaten olduğu için demiyorum ya da vardır diye demiyorum. Sadece bu tartışma menajerler üzerinden milli takımın kadrosunun belirlenme tartışması çok geçmişten gelen bir şey. Bu son dönemde milli takımın birinci derecede yöneticisi olduğu için o isim üzerinden gidiyor. Ben diyorum ki Hamit Altıntop kendini açıklayabilecek bir insan zaten. Galatasaray camiasıyla özdeşleşmiş, özdeşleşmemiş ya da işte kendini o camiaya ait hissedip diğer rakip camialara düşmanmış, ben böyle görmüyorum zaten. Sadece federasyonun artık bu şeye bir son vermesi lazım. Çünkü federasyonun bu son vermediği sürece buna, bu her seferinde ısıtılıp her kadro seçiminde şey oluyor. Ortaya çıkıyor ki işte 2021'de Avrupa Şampiyonası'na giderken kadronun belirlenme sürecinde de yine büyük tartışmalar yaşandı. Yine bunun üzerine çok konuşuldu.
Mustafa, %100 katılıyorum sana. Bir de şunu eklemek istiyorum Barış'ın söylediğine istinaden. Yani Semih Kılıçsoy'un işte yok tam bir sezon oynamamış, yok işte ilk defa milli olacakmış. Şimdi Can Uzun dediğimiz oyuncu da birincisi Bundesliga 2'de oynuyor. Yani Bundesliga 2 Süper Lig'den daha üstün bir lig olduğunu düşünmüyorum. Altyapı
Denktir.
anlamında
Denktir.
denk diyemeyiz. Hayır, mümkün değil. Süper Lig daha öndedir tabii ki. Sadece tek farkı fundamental farkıdır. Almanya'nın altyapısı daha iyi olduğu için futbolcuların fundamental iyidir. Onun dışında kalan kalite, oyuncu kalitesi, saha için, zemin için falan bir şeyler demiyorum. O Almanya'da muhakkak iyidir. Ama oyuncu kalitesi anlamında, fiziksel güç anlamında kesinlikle Süper Lig daha iyidir. Dolayısıyla Can Uzun'un alındığı yerde Kenan Yıldız çok yetenekli, asla kıyaslamıyorum. Ama Kenan Yıldız'ın bile 4. 5. maçı. Yani bunu şey üzerinden
Açıklayayım.
okuyamayız.
Hemen açıklayayım onu da
Yetenekli
sana.
gücünü şey yapamayız yani.
Hemen açıklayayım onu da. Can Uzun çok önemli bir yetenek. Muhtemelen yazın Avrupa'nın büyük kulüplerinden birine transfer olacak. En az Borussia Dortmund'a falan gidecek. Ve bu çocuk Türkiye milli takımını seçti. Bu milli yazın Avrupa Şampiyonası öncesi yapamayacakları için bu hazırlık maçlarında formayı giyecek ve Türkiye milli takımını seçmesi kesinleşmiş olacak. Amaç o zaten. Can Uzun'un Semih Kılıçsoy'dan farkı o. Yoksa Can Uzun'un da
Abi
yani
yani
düşününce...
isterse İsterse yarım dakika oynamış bir futbolcuyu tercih etsin. Zamanla Fatih Terim takımda hiç süre almamış futbolcuyu da direkt milli takımda oynat. Bu bir problem değil. Teknik adamın oyun anlayışıyla o
Ben
futbolcuyu
Mert'e
nasıl
söyledim.
kullanıcı tamam ya
Sen
ben de
Uzun'un durumuyla Semih'in durumu farklı. Onu söylemek için söyledim.
ya farklı değil
Bunu
bence Mustafa.
senin açıklamana da gerek yok. Teknik adam bunu çağırabilir. Yani bu futbolcuyu bundan sonra biz dahil edemeyeceğiz. Türk milli takımını seçti. Hemen oynatalım. Aradan çıksın bunu. Biz yolumuza bakalım. Tabii ki diyebilirler. Buradaki önemli olan şey iletişim. Bak milli takım
Evet, katılıyorum.
ya milli takım ve federasyon süreçleriyle ilgili zaten en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Bak biz son dönemde gittiğimiz bütün turnuvaların öncesinde hep büyük krizlerle gittik. Ve hepsinin sonucu büyük hüsranlarla sonuçlandı neredeyse. Biz hep krizle gidiyoruz. Bir tek şeyde Fatih Terim'le 2008'e gittiğimizde hani iyi bir turnuva geçirdik. Ama onun öncesinde de yine kriz vardı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Scott Peary krizi vardı bu sefer de.
Yıldıray Baştürk krizi vardı
Yıldıray
2008'de.
Baştürk krizi vardı. Prim krizi oldu. Şenol Güneş'le krizi oldu. Kadro seçim krizi oldu ve büyük tartışmalarla gitti Şenol Güneş oraya. Sonrasında yine saçma sapan bir iletişim yöntemi seçerek sonrasında o krizi büyüterek devam etti Şenol Güneş. Şenol Güneş'in yine Dünya Kupası'na 2002'de gidişi de büyük bir krizle gidildi. Yani hep biz böyle gidiyoruz. Abi güle oynaya muazzam bir başarı kazanmış. Şimdi o kadar büyük bir başarı değil tabii Avrupa Şampiyonası gitmek de. Yani abi güle oynaya niye gidemiyoruz? Kim olursa olsun federasyonu kim yönetirse yönetsin. Biz büyük krizlerle gidiyoruz ya buraya. Niye
Abi
böyle
bunu
yönetiliyor bu süreçler?
bu olayın tek dediğim gibi sebebi federasyonlar, bakın şunu insanlar anlamak istemiyorlar ya da anlıyorlar işlerine gelmiyor. Federasyon başkanları siyasi erkin seçtikleri insanlar ki
Atamaları.
gerekirse futbolla ilişkisi olsun, gerekirse de olmasın. Siyasetin bu umurunda bile değil. Kim istiyorsa ve onlar kimi istiyorsa onu yapıyorlar. Ve karşısına da rakip bile çıkartamıyorlar. Yalandan bir seçme bile yapamıyor. Yalandan bile. Yani bir tane gidersin vasıfsız birini koyarsın. Bir tane de Mehmet Büyükekşi'yi koyarsın. Sen yine onu seçtirirsin. Bu yalandan demokrasi ortamını bile yaratmaya ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü diyorlar ki biz bunu istiyoruz. Siz de buna uyacaksınız. Böyle olunca bu sefer herkes o insanı, o federasyon başkanını, o ekibi ve aslında bunu seçen insana doğru giden yolu kendisi kapatmaya çalışıyor. Kulüplerin tek derdi bu. Hepsi bana yakın olsun istiyor. Trabzon bana yakın olsun istiyor. Ben çünkü Trabzon'um. Benim çok fazla siyasetçi dostum var, tanıdığım var. Ben asla ezilmem. İstersem ezerim ama ezilmeme konusunda ya elinden geleni yaparım. Bu işi başarırım. Fenerbahçe diyor ki ben sahada başarı yeteri kadar sağlayamadım. O yüzden ben bu işi bir ateşe vereyim. Bir ortalığı yakayım şöyle. Bir herkesi FETÖ'cü ilan edeyim. Galatasaray hemen baktı böyle riske giriyor başarısı. Bakın oynatmayız, bitirmeyiz. İşte elimizde şunlar var, görüntüler var, bilmem neler var diyerek hemen yolun önünü tıkamaya çalıştı. Aynı şeyi herkes yapmaya başlayınca bu sefer kötülüğün baskın olduğu bir ortamda iyilerin iyiliği sirayet edemez. Bir tane kötü bile bütün iyileri bozar. Dolayısıyla artık bu demir yumrukla mı olur? Siyasetin baskısıyla mı olur ki aslında bozan onlar ama bozdukları gibi düzeltmesi gereken de onlar. Çünkü başka düzeltebilecek bir erk yok, bir güç yok. Dolayısıyla hepsinin kafasına vurması gereken de onlar maalesef. Bu ortamı bozan onlar ama maalesef düzeltmesi gereken de onlar. Dolayısıyla bu kulüpçülük bitmediği sürece medyadaki bu şaklabanlık, bu sosyal medyadaki sadece etkileşim alma uğruna yayın yapan şaklabanlar bitmediği sürece, açık söylüyorum, bu insanlar şaklabandır ve her takımda vardır bu ve hiçbirinin de Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerli, Trabzonlu olduğunu da düşünmüyorum. Çok da açık söyleyeyim. Sadece yangın yaparak etkileşim alma peşinde insanlardır. Bu insanlara lütfen, bizi dinleyen insanlar, prim vermeyin kardeşim. Etkileşim vermeyin. Kötü yorum bile yapmayın. Çünkü amaçları kötü yorum. Emin olun kötü yorum. Çünkü yorum eşittir etkileşim. Aynı zamanda küfür, onlara edilen küfür eşittir sizin dava yemeniz ve o insanın para kazanması. Bunlar üzerine hayat geçindiriyor. Dolayısıyla bu insanlara prim vermeyelim. Montella Hoca'yı rahat bırakalım. Euro 2024'de seçilecek olan kadroya kim olursa olsun bir destek verelim. Ondan sonra olmuyorsa yine yazın sonunda gelelim burada Montella'yı da eleştirelim. Şenol Güneş hak etmiyor muydu 2021'in başında olmayı? Fransa maçlarını hatırlamıyor muyuz? Ne kadar güzel gitmiştik oraya. Ne kadar harika futbol oynamıştık büyük takımların karşısında. Şenol Güneş'in oynattığı oyuna bakalım Euro 2021'de. İnanılmaz yani, inanılmaz. Tarihin en büyük birkaç hoca, Türk hocasından biri olan Şenol Güneş'in Euro 2021 performansı benim hayatımda gördüğüm en kötü Teknik direktör performansıdır. Bakın bu kadar da açık söylüyorum.
Öyle
Ama bu
zaten
insanları,
biz
aynen bu insanları bir rahat bırakalım.
bunu zaten aylarca o zaman eleştirdik de.
Evet. Ya yani Semih Kılıçsoy olayında da ben son noktayı koyayım kendi adıma. Kesinlikle yapılan doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunun mobbingdir, bu Beşiktaş'ı doğramadır diye de düşünmüyorum. Bu insanlar sadece siyah ya da beyaz olmak zorunda değil. Gri de olabilirsiniz. Lütfen artık şu ayrışma ortamından uzaklaşın. Ne Beşiktaş düşmanlığı var ortada, ne de Semih Kılıçsoy'a yapılan doğru. İkisinden bir taraf olmak zorunda değilsiniz. Ben diyorum ki Semih Kılıçsoy'a yapılan doğru değil, ama ortada Beşiktaş düşmanlığı ya da Semih düşmanlığı yapılacak bir durum da yok. Hoca belli. Hamit'in de Galatasaray klanı olduğunu düşünmüyorum, Barış'ın dediğin gibi. Hamit Altıntop kendi çapında kendi markasını yaratmış. Siyasete yakın olan bir adam. İletişim sıkıntısı olan da bir adam bu arada. Daha önce bir röportajı vardı maç sonu TRT'de. Rezil bir, saçma sapan bir şey.
Masaya vura vura.
Ondan sonra bu adam Türkçe konuşmakta da sıkıntılı. Zaten iletişim tarafı herkesin kapalı. Merkez Hakem Kurulu kapalı. Hakemler kapalı. Kimse konuşmuyor. Ve bu kaosu besleyen de bu sessizlik, bu iletişimsizlik. Mustafa %100 haklı. İletişim kanallarının açılması lazım artık bu ülkede, diyerek ben Semih Kılıçsoy muhabbetini kendi adıma noktalıyorum.
Şunu söyleyeyim çok kısa. Mesela Bundesliga 2 Türkiye Ligi'ne denk şunun için dedim. Oynanan futbol seviyesi daha yüksek bence. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi bir kenara bırak. Onlar tabii ki Avrupa'da da başarılıydılar. Onun dışındaki kısım için Bundesliga 2 daha iyidir. Ortalaması da Galatasaray Fener'e de katınca denk olur. Onu da bir belirteyim. Yanlış
Barış
anlaşılmasın.
Arıkan Almanya hayrandır arkadaşlar. Çok fazla ciddiye almaya gerek yok.
Nasıl sıkıştırdı arkadaş araya ya?
Sinirlenmeyin boşuna. Bizi dinleyen arkadaşlar sinirlen. Biz onu öyle kabul ediyoruz. Siz de öyle.
Ben de şöyle ekleyeyim abi Semih kısmına sadece. Yani bu adam geçen sezon bu aralar Şenol Güneş yavaş yavaş dahil etmeye başlamıştı kadroya. Sonra ne hikmetse yeni sezona başlarken bu sezon düşünmedi. Sonrasında iki teknik adam daha değişti. İkisi de düşünmedi. Buralardan mental olarak sağlam çıkmış. Düşünüldüğünde kadroya dahil edildiğinde oynadığında neyi varsa yeteneği, gücü, fiziği hepsini ortaya koymuş ve orada olmayı hak ettiğini göstermiş bir futbolcu. Böyle bir futbolcu da mental olarak, zihinsel olarak güçlü bir futbolcu. Bunu da bize kanıtlamış birisi. O yüzden bunlar onu mental olarak çökertmiş ya da çok kötü yönde etkilemiş olduğunu zannetmiyorum. Semih yine yoluna devam edecektir. Tabii ki orada yaşadığı muamele, antrenmanlara dahil edilmeyiş falan bunlar ayrı bir skandal konusu ama yine de ben Semih'in bu yönde çok kötü bir etkilenme durumu olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi mental olarak güçlü bir adam. Bundan sonra da yoluna iyi bir şekilde devam edecektir. Aşağı yukarı her yönüyle konuşmaya çalıştık bu olayı.
Mustafa, onu söyleyecektim, unuttum. Çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Çok yanlış bir Beşiktaş yönetiminin yaptığı başka bir yanlış da en son Feyyaz Uçar. Aman ha, sakın Euro 2024'de Semih'i götürmemek gibi bir hata yapılmasın dedi. Ya ben bunu da kesinlikle kabul etmiyorum. Yani
Ya
hoca istemezse götürür de
tabii ki hoca
götürür.
istemezse götürmez.
Ve
Bu, bunlar başka şey. Bak bu refleksler camiaların verdiği bu refleksler çok normal refleksler. Yani bunu Arda Güler çağrılmamış olsaydı Fenerbahçe de verecekti ki
bu da yanlış
geçtiğimiz
olurdu.
sezon olurdu tabii ki. Yanlışı tartışmıyorum burada. Bunların normal olduğunu söylüyorum sadece. Evet yanlıştır ama camianın verdiği bu tepkiler normal. Ben burada şuna kızıyorum. İşte yine mi Beşiktaş camiası mağdur oldu? Ya kimse merak etmesin. Beşiktaş mağdur olmaz. Burada da zaten mağdur olan Beşiktaş değil. Burada mağdur olan bir kişi varsa bireysel olarak bir futbolcu olarak Semih mağdur olmuş. Ya da Ahmetcan Kaplan mağdur olmuştur. O yüzden yani Beşiktaş yine mi mağdur oldu? Yine mi mağduriyet? Abi mağduriyet yok. Beşiktaş camiası da öyle kolay kolay mağdur olmaz zaten. Hani o konularda da yok işte bu argümanlar da böyle çok çiğ, saçma sapan. İşte o yönetimin bu verdiği tepkiler de bir yerde baktığın zaman bana da tuhaf geliyor. Ama bunlar tabii ki bir yerde ne kadar yanlış olsa da normal görüyorum. Her
Mustafa,
camianın
ama bak
vereceği tepkiler.
Mustafa, yönetimin, liderlerin işi de camiaları yönlendirmektir. Bu verdiğin tepki Beşiktaş açısından düşünüyorum. Beşiktaş'ın çıkarı açısından düşünüyorum. Semih Kılıçsoy'a ceza veriyor. Şimdi Semih Kılıçsoy yazın Euro 2024'e atıyorum. Enes Ünal sakatlansa, bir şey olsa, milli takıma çağrılsa diyecekler. Semih Kılıçsoy şey olarak gözükecek. Bak, tehdit edildi de milli takıma zorla aldırdılar. Aldırılmasa da belki teknik direktör bir Montella da alacağı varsa da belki almayacak. Yani bu çok hadsiz bir davranış ve çok da faydasız bir davranış. Yani oyuncuya faydalı olma ihtimali yok. Yani Beşiktaş'ın liderlerinin de işte Feyyaz Uçar Beşiktaş camiası önemli bir insan. Başkanı zaten camianın lideridir. Bunu Semih Kılıçsoy'a zarar vermeden atlatabilir bu süreci. Semih Kılıçsoy'a da zarar verir. Sırf federasyona zarar vermek için Semih Kılıçsoy'a da zarar veriyor.
Kendilerince arka çıkma, koruyup kollama yöntemi olarak bunu görmüşler. Buna bir şey diyemiyorum. Semih'i değerli hissettirmek için çok farklı şeyler yapıldı bu yönetim geldiğinden bu yana. Bu sefer de bu şekilde değerli hissettirmeye çalışıyorlar. Tabii ki orada bir teknik adam varken sakın ha falan demek burada birazcık da yanlış olan tavır. Ama dediğim gibi yanlış ama normal, bu ülkede bunlar normal, biliyoruz. Tüm bunları konuştuk. Dün akşamki maç, kadroyu ve hani bu kadrodan, bu oyundan ne bekliyoruz? Üstüne Semih krizini de konuşmaya çalıştık bütün açılarıyla. Diyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş noktalayalım. Önümüzde bir Avusturya maçı var. O maçtan sonra da birazcık kadronun Avrupa Şampiyonası'na doğru nasıl şekilleneceği üzerine, geniş kadromuz nasıl olacak, Avrupa Şampiyonası'nda kimleri nasıl değerlendirecek Montella, onun üzerine konuşuruz diye
Bir
plan.
de kendi 11'lerimizi yaparız
Evet.
Mustafa. Onları da değerlendiririz ayrıca. Kendi
Kendi 20,
seçtiğimiz.
kendi 23 kişilik kadromuzu yaparız. Geniş kadro yaparız. Daha iyi, hızlıca.
Ya 23 kişinin saymak 3 kişinin çok zor olur ama 11'imizi sayar ve hatta şöyle
Evet.
gideriz. Kaleci tercihlerimiz, bek tercihlerimiz, stoper falan diye böyle gide gide güzel bir yayın yaparız diye düşünüyorum.
Avrupa Şampiyonası öncesi zaten hani o şampiyonaya özel programlarımız olacak ama bir o yolculukta bu kayıtları yapıyor olmak da değerli ve önemli. Üzerine konuşmak, kafa yormak. Benim özellikle futbol adına en sevdiğim muhabbetlerden biridir zaten bu. Sahanın içini konuşmak her zaman. Tabii dışına çıkmak zorunda kaldığımız bu tip
Futbolun güzelliklerinden söz et.
yani bu tip olaylar oluyor ama dediğin gibi abi futbolun güzelliklerinden de konuşmak uzun uzun çok keyifli. Ağzınıza sağlık. Uzun
Benim
bir
de.
muhabbet oldu. Umarım güzel günlerde daha sağlıklı güzel muhabbetler ederiz diyelim.
Daha sağlıklısı çok zor. Daha sağlıksızına doğru giderken yeni altı çizilinin yeni ülke kaosu ile ilgili, ülke futbolu kaosu ile ilgili yeni programlarında görüşmek üzere.
Eyvallah. Geçiş oyununu tüm podcast mecralarından ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bizlere yorumlar ve görüşlerinizi bildirmekten lütfen çekinmeyin. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.